A yüzünden devam. Fakat bu sözler Mustafa Kemal'in sefere katılması kararını daha da pekiştirmişti. Harekat çok yüz kızartıcı bir kargaşalık içinde gelişir. Mürettep kuvvetin onun tabirince hırsızları çok dikkatliydiler. Mustafa Kemal'i imha etmeyi düşünmüşlerdi. Hatta bir gece ordugahta kaldığı çadıra sardılar. Fakat o da tedbirlidir. Hatta zaman zaman onun harekata yardımını bile istemek zorunda kalınır. Talan sonunun paylaşılmasında elinden geldiği kadar engeller çıkarır. Orduda katıldıkları bu ilk seferde Mustafa Kemal, Osmanlı hükümeti namına yapılan haydutluğun ne olduğunu anlamıştır. Kaldı ki Suriye'de Havran ve Dürziler sahası, imparatorlukta bu türlü tertip, bu türlü yanma hareketlerinin yürütüldüğü sahaların yalnız bir tanesiydi. Her tarafta ya devlet ya eşkıya halkı soyuyordu. Yahut bu güvensizlik içinde halk devlete dayatarak ona ödemek zorunda olduğu mal ve can vergisini mümkün olduğu kadar devletten kaçırarak devleti halsiz bırakıyordu. Mustafa Kemal'in daha ilk adımda bu sert gerçeklerle karşılaşması onun için üzücü olduğu kadar da düşündürücü ve uyarıcı oldu. Bir defa daha karar verdi ki günün değil yarının adamı olmak lazımdır. Hatta bir vesile ile arkadaşı Müfit'e de hatırlattı. Soygun ekipleri kendi aralarındaki dala verili hesaplardan bir miktar altında Müfit'e vermek istemişlerdi. Müfit almadı ve işi Mustafa Kemal'e haber verdi. Mustafa Kemal şahlandı. Müfit, sen bugünün adamı olmak istersin yoksa yarının adamı mı? Evet, onlar yarının adamı olacaklardı ve görüyorlardı ki o günün adamlarına değil, yarının adamlarına ihtiyaç vardır. İki süvari alayı ve birçok topçu bataryalarıyla yürütülen bu hareket başladığı kadar kötü şartlar altında bitmişti. Şam'a dönüldü. Bu arada Mustafa Kemal mürettep kuvvet kumandanı olan Lütfi Bey'le de dost olmuştu. Bu zat kötü bir nizama istemeyerek karışmıştı. Dürüst bir insandı. Çünkü bir gün Şamlı Mustafa Kemal'le beraber çarşıda dolaşırlarken Mustafa Kemal ona altı üstü birbirini tutmayan kıyafetini işaret edince o açıkça ''Kemal, hakikat gördüğün gibidir. Bundan başka giyecek pantolonum yok.'' diyebilmiştir. Vatan ve Hürriyet. İşte bu çarşı gezilerinden biri sırasındadır ki Mustafa Kemal, Müfit ve Lütfi Şamlı Hamidiye Çarşısı'nın bir yerinde küçük bir dükkancıkta önemsiz alışverişlerde rızkını çıkarmaya çalışan birisiyle tanışıyorlar. Burası esnaftan Mustafa Efendi'nin dükkanıdır. Mustafa Efendi ayağında kundura yerine nalınla dolaşan babacan bir adamdır. Dükkan rahat olmadığı için sandalye getirtip dükkanın önünde oturuyorlar. Fakat Mustafa Efendi'nin hali Mustafa Kemal'in dikkatini çekiyor. Dükkanın içini görmek istiyor. Boş denecek kadar hafif raflar. Ortada bir masa. Ama masada ve bazı raflarda birçok kitaplar. Tıbba, felsefeye, inkılaba, hatta sosyalizme ait eserler. Anlaşılıyor ki Mustafa Efendi, Cumhuriyet devrinde mebus Mustafa Cantekin aslında bir tıbbiyelidir. Fakat hürriyetçi hareketlerinden dolayı yakalanmış, mektepten çıkarılmış, Şam'a sürülmüştür. Mustafa Kemal onunla ilgileniyor. O günkü tanışmadan sonra bir gece ve Mustafa'nın mütevazi evinde buluşmaya karar veriliyor. O gece doktor Mustafa'nın söyledikleri kesindir. İhtilal yapmalı, inkılap yapmalı. Mustafa Kemal bu fikirlere çoktan hazırdır. Tıbbiyenin son sınıfından çıkarılıp sürülen Mustafa ilave ediyor. İhtilal yapmalıyız. Çok kıymetli arkadaşlarımız vardır. İnkılap yapmalıyız. Müfit ayağa kalkıp bağırıyor. Behemahal yapmalıyız. Hepsi heyecan içindedir. Fakat Lütfi Bey bu hareketlere fiilen karışma karşısında değildir. Sizinle beraberim ama benden bir şey beklemeyiniz diyor. Mustafa Kemal durumu hallediyor. O halde siz buradan derhal gidiniz. Bizim bundan sonra konuşacağımız şeyleri sizin duymanız iyi olmaz. Lütfi Bey dostça ayrılır. Ondan sonra konuşmalar başlar. İhtilalden, bu orada ölmekten bahsedilir. Ama Mustafa Kemal ondan sonra da daima göstereceği hesaplı ve muvazeneli gayeciliği orada da gösterir. Mesele ölmekte değil, ölmeden idealimizi yaratmak, yapmak ve yerleştirmektedir. Bu kısa cümlede onun mizacı ve büyük hikayesinin ona daima hakim olan bütün bir prensipler sistemi vardır. Ölümü ve tehlikeyi göze almak ama ölmeden muvaffak olmak, yaratmak, yapmak ve yerleştirmek. Bu mizaç ve karakter heyecanının değil, mantıkın ve sağduyunun ifadesidir. Bu mizaç ve karakter örgüsü Mustafa Kemal'in harekat ve icraatına hayatının sonuna kadar hakim olacaktır. İşte gizli, ihtilalci Vatan ve Hürriyet Cemiyeti orada ve o gece üç kişinin arasında kuruldu. Niçin Hürriyet, niçin Vatan? Mustafa Kemal bu sorulara şöyle cevap verir. Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar. Mustafa Kemal'in Suriye arkadaşları o günlere ait renkli hatıralar nakletmişlerdir. Şam mahallelerinin sapa bir yerinde ve bir sürgün evinde üç kişi arasında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulduğu geceden sonra Mustafa Kemal'in uykuları kaçmıştır. Geceleri uyuyamaz. Şam'ın zenginleriyle orta halileri, kayısı ve üzüm kokan Berdan Nehri arklarıyla sulanan Şam bahçelerinde yağ leğil, ve ut sesleri arasından geviş getirirler. Ama o, Şam'ın pis bir mahallesinde daracık, eğri büğrü sokaklara açılan kirli renkli, soğuk bir taş binanın iki çıplak, kasvetli odacığında geceleri bunaltılar, terler içinde hayalleriyle boğuşur. Mahalle gündüzleri seyyar satıcıların, goygoycu dervişlerin, çığırtkan dilencilerin, birbirleriyle kavga eden Arap karılarının, mahalle çocuklarının çığlıklarıyla çınlar. Havayı bedevilerin pazarlarda tulumlar içinde sattıkları hileli tereyağlarında yahut Laski'ye Trablusçam zeytinliklerinin yeşilimsi, ekşimsi, yüksek asitli zeytinyağlarında kavrulan çeşit çeşit kızartmaların insana bulantı veren kokuları kaplar. Yahut da Şam'ın ve bütün sıcak doğu şiirlerinin ezeli ve ebedi kokusu olan ter, kir, pislik karışımı ufunetli bir hava ortalığı bayıldır. Bütün mahalle evlerinin damları, terasları geceleri açıkta yatan mahallelilerle kaynaşır. Alacalı bulacalı ve ne idüğü belirsiz partallar, örtüler salkım salkım damlarda teraslarda sallanır. Her yere sefalet, sıkışıklık, sıcak ve bıkkınlık hakimdir. Mustafa Kemal odasının taş döşemesi ve taştan soğuk yalnızlığı içinde yarı çıplak bir aşağı bir yukarı dolaşır kükrer. O zaman çevresini saran ve kendisini boğacak gibi olan bu sefalet içinde bazen isyan eder, bazen de gerçeği olduğu gibi kabullenmeye çalışır. Vatanımız bu, milletimiz bu. Bunlara layık görülen bu sefaletin bir sorumlusu olmak lazım. Ama bu sorumlu bu zavallılar değil. Kendisine gene de ruhunda dayanaklar arar. Gene Namık Kemal'e sarılır. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Bu imanı sanki çevresine de duyurmak, göklere de haykırmak ister gibi küçük, dar demir parmaklıklı penceresine saldırır. Fakat tam karşıya düşen Arap evinin balkonumsu çıkıntısına evin kadını, sayısız çocuklarının bezlerini, döküntülerini çıngıl çıngıl asmıştır. Bunları görünce irkilir, birden içeri çekilir. Hıncından, çaresizliğinden yumruklarını sıkar, şakaklarını sıkar, bazen de duvarları yumruklar. Böyle anlarda karşısında daima İstanbul'un Boğaziçi'ne hakim bir tepesinde, Yıldız Sarayı'nın bir penceresinde boğazdan püfür püfür esen serin rüzgarlara kendini vermiş o müstebit padişah canlanır. Evet, Yıldız Sarayı bir kale gibidir. Salonlar yaldızlı, bahçeler cennet, rüzgarlar serinleticidir. Kapısında uşaklar sürü sürüdür. Ama memleket yanıyor, memleket kan, ateş ve sefalet içindedir. Devlet ve millet hem birbirleriyle hem kendi işlerine kıran kırana boğuşmaktadırlar. Askeri jandarması, ağası, eşkıyası, etrafın mütegallibesi, zalimi ve mazlumu ile bütün ülke boğaz boğaza nefes nefesedir. Kavşamış bir idare, çökmüş bir ordu, çürüyen bir donanma, tam tıkır bir devlet hazinesi, müflis, dilenci bir hükümet. Nihayet yolsuz, mektepsiz, hastanesiz, fabrikasız, asayişsiz, emniyetsiz bir vatan. Düşünceleri buralara varınca artık evde duramaz. Sırtına bir şeyler giyer. Sokağa fırlar, sokaklarda duvar dipleri sıra sıra tıklım tıklım çullar, kilimler, paçavralar içinde yerlere serilmiş uyuyan yahut uyumaya çalışan mahalle halkıyla doludur. Terkir kokuları ve horlamalarla dolu esfel-i safilin. Bu aşağıların aşağısı sefalet ırmağı içinde kendine yol bulup sıyrılmaya çalışırken köpekler, kediler ayaklarına dolaşırlar. Çocuklar, erkekler, hatta kadınlar diledikleri yerleri diledikleri gibi pisletirler. Şehrin içi hatta açık eğlence yerleri ise daha başka sefaletler içinde yüzer. Çalgılı bir bahçeye sığınmak ister. Bir manolya ağacının altında bir boş masa bulur. Bahçede tıklım tıklımdır. Fesli, sarıklı, agelli ve hepsi de entarili erkekler. Masaların başında küme küme kahveler, şerbetler için nargilelerini fokurdatırlar. Sahnede sivri fesli, hepsinin de yüzlerine yağlı kızartmalı bir beslenmeden gelen karaciğer hastalıklarının işareti olan pembemsi lekeli kızılıkları vardır. Bunlar şişko, entarili çal kuşaklı çalgıcılardır. Bu burunlarını ayak parmaklarını karıştırarak udlar, kanunlar, tefler, kemençelerle ardı arası, arkası gelmeyen yaleyiler çekerler. O neşeli olmaktan ziyade melankolik, şikayetli, hasretli Arap şarkılarını boğula boğula bağırırlar. Ortada ve ayakta bir melike-tü cemal, kalın kaşlı, ceviz gözlü, allıklı bir mahalle kızı kıvrana kıvrana, büküle büküle şarkılarını haykırır. Masalarda hepsi de sakallı, bıyıklı dinleyiciler bir elleriyle nargilelerini çekiştirirken, bir elleriyle de gözlerini süzüp diledikleri yerlerini sere serpe karıştırırlar. Mustafa Kemal gene bunalmıştı. Tam masaya otururken de büsbütün irkiler. Önünde güya beyaz mermer masanın üzerinde müşteriler öyle sözler, beyitler, hele öyle resimlerle buram buram donatmışlardır ki iğrenir. Yerinden fırlar ama Şam bahçe gazinolarında zaten bütün masaların üstü her zaman öyledir. Bunları ayda yılda bir sabunlu sodalı su ile silerler. Müşteriler yeniden yasınlar çizsinler diye ve Şam-ı Şerif'te bu hal yadırganmaz ki. Bahçeden çıkar nehre doğru yürür. Ne yapacak, nereye gidecektir? Hiç. Bir bataklığa düşmüş, bir batağa yakalanmış gibidir. Her şey sefil, her şey ümit kırıcı. Kırmızı zırhlı siyah pantolonu, yakalarında kurmay armaları parıldayan beyaz sırma, apoletli ceketleriyle yaz kıyafeti içinde bir eliyle kılıcını taşıyarak gelişi güzel yürür. Etrafını çeviren aşağılıklar ümitsizliklerle boğulacak gibidir. Yalnız göz ışıl ışıl yanar. Evet gök, bütün sıcak ve kuru güney gecelerine renk ve esrar veren gök. Tarihin bütün peygamberlerine ateşli bir iman, şairlere, bilim adamlarına enginlik, fatihlere uçsuz bucaksız ihtiraslar veren o berrak, ışıklı ve temiz gök yeryüzünün bütün bu kirlerini ve düşkünlüklerini örter, siler, süpürür. Mustafa Kemal gene ümitlenir, gene kendini bulur. Yürüyecektir, dönmeyecektir ve bir gün mutlaka başaracaktır. Neyi? Bu belki biraz belirsiz ama niçin belirsiz olsun? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti var ya. Evet, Vatan ve Hürriyet. O artık gizli bir cemiyetin, bir ihtilal teşkilatının başıdır. Vatan ve Hürriyet Teşkilatı'nın. Bu cemiyet gerçi Şam'ın pis bir mahallesinde fakir bir siyasi sürgünün göze kitaplardan başka bir şey çarpmayan kasvetli çıplak demir parmaklıklı taş odasında kurulmuştur. Ama ne de olsa artık bir ihtilal cemiyeti vardır. Davası bütün imparatorluğu kurtarmaktır. Düşünceleri bu dayanağı bulunca adımları sertleşir. Başı yukarıda, vücudu dik, sanki yarın altın bir tahta çıkacak bir yolda ve muzaffer bir ordu önündeymiş gibi koşarcasına ilerler. Güney'in nebilere, düşünürlere, fatihlere ilham ve heyecan veren ışıklı ve uçsuz bucaksız esrarlı göğü onu da sarmıştır. Kendini bir ordu kadar güçlü ve bir ordu kadar yenilmez duyar. Evet, niçin ümitsizlik, niçin yalnızlık? Onun artık koca bir ihtilal komitesi var. Şimdi o bir ihtilal cemiyetinin başıdır. Yarın padişahı devirecektir, vatanı kurtaracaktır. Hürriyet getirecek ve önünde kim bilir ne yollar açılacaktır. Gerçi üç kişidirler. Mustafa Kemal, sürgün tıbbiyeli Mustafa ve Müfit. Ama bu üç kişi üç imanlı ve birleşmiş insan değil mi? Yeter. Gece ilerlemiştir. Şam sokakları artık tenhadır. Ama o Şam'ın neresinde olduğunun, nerelere gittiğinin bile farkında değildir. Yolunu sanki kendi içinde bulmuştur. Sanki kendi içinde yürür. Hem yürür hem göklere haykırır. Eder tedbir-i alem bir Mekki'nin kuvve-i azmi. Cihan titrer sebat-ı pay erbab-ı metanetten. Evet, değil üç, hatta inanan ve direnen bir tek adamın bile ayaklarının altında dünya titreyebilir. Böyle bir tek adamın bile azmi ve kuvveti alemi idare edebilir. Ne doğru söz, ne doğru söz diye kendi kendine konuşur ve durmadan yürür. Kaçak. Mustafa Kemal'in Şam'da ve birliğindeki hayatı gerçi kendini doyuramıyordu. Sürgünlük ve şüphelilik bir kara bulut gibi daima başının üstündeydi. Fakat o azmi, direnişleri, çalışkanlığı yorulmaz gene de az çok kendini kabul ettirmeye çalışıyordu. Az çok talimler, hatta manevracıklar tertip edebiliyordu. Fakat biraz da Suriye güneşinin ve sıcağının verdiği uyuşuklukla kendilerini büsbütün tembelliğe veren, entarileri içinde pinekleyip işi akşamcılığa döken gayesiz subaylar çoğunluğu içinde onun bu didinmeleri pek hoş görünmüyordu. Ama Vatan ve Hürriyet'in işleri onun gün geçtikçe sarıyordu. Bu teşkilatı yaymak için kendine çıkan fırsatlardan faydalanarak gizlere çıkar, Kudüs'te, Yafa'da, Hayfa'da nüvecikler kurmaya çalışır. Ama anlar ki Suriye kısırdır. İstanbul'dan da az çok uzaktır. Suriye'de Makedonya dağlarının sert havası, siyasi ihtirasları, çeteleri, komiteleri ve savaşkan ruhu yoktur. Öylesi ne yapıp yapıp Vatan ve Hürriyet'i Selanik'e, Makedonya'ya nakletmeli ve orada yaymalıdır. Bu kanıya varınca artık gecelerinin gündüzlerini bu fikri işlemeye ve çareler aramaya verir. Fakat çıkar yol görünmez. O bir sürgündür. Ve memleketine gidebilecek kolay yollardan uzakta bir yerde sürgünlüğüne çekmesi kendi hakkındaki hükmün şartıdır. Fakat muhakkak bir çare bulmalıdır. O zaman aklın kabul etmeyeceği yollara başvurur. Önce Selanik'te bulunan ve ordu içinde Hürriyet taraflısı sanılan müstahkem mevki topçu kumandanı Şükrü Paşa'ya tedbirsizce bir mektup yazar. Ona fikirlerinden bahseder, ondan yardım ister. İstediği ilk yardım da kendisinin Selanik'e aldırılmasıdır. Bunun olmayacağını belki kendisi de bilir. Ama artık sabırsızdır. Her geçen günün kaybolduğu kanısındadır. Paşa'dan oldukça yumuşak bir cevap gelir. 1912 Balkan Harbi'nde Edirne Kalesi'ne kapanan ve kaleyi aylarca savunan Topçu Kor Generali Şükrü Paşa. Ona eğer Selanik'e gelebilirse bir çaresinin bulunabileceği manasını veren bir mektup. Fakat Selanik'e gitmek bu mümkün değil ki. Günlerce kafa yorar. Bazı arkadaşlarıyla konuşur, nihayet karar verir. Kaçacaktır. Evet, birliğinden ancak en yakın arkadaşlarının bileceği bir tertiple habersiz ayrılacaktır. Pasaportsuz, vesikasız yola çıkacak, ne yapıp yapıp Selanik'e ulaşacaktır. Ondan sonrası ile belli. Şükrü Paşa Selanik'tedir ve eğer Selanik'e gelebilirse ona yardım edeceğini bildirmiştir. Mustafa Kemal 5. Ordu'nun, Şam Ordusu'nun Yafa bölgesinde piyade stajı yapmakta olduğu sırada bir gün ve ancak bir iki arkadaşının bilgisiyle Yafa'dan bir yabancı vapuruna binerek kaçar. Sonra da Pire'den Selanik'e hareket eder. Fakat asıl mesele Selanik'e çıkmakta. Gümrük polis ve askeri inzibat kordonları nasıl yarılacak? Fakat Selanik'teki tanıdıklarının yardımıyla ve göze çarpmayacak bir kıyafetle Selanik'e çıkar. İlk koştuğu yer elbette ki evidir. Zübeyde ona hasrettir. Ve annesi, o annesini özlemiştir. Ama Ahmet Subaşı mahallesine varınca annesinin ilk tepkisi korku ve ürkeklik olur. Oğlunun izinsiz, usulsüz geldiğini anlar ve cesaret kırıcı bir davranışla adeta inler. Ne cesaretle buraya gelebildin oğlum, hem nasıl geldin? Sonra ilave eder, sakın devletin ve padişahımız efendimizin arzusuna mugayir bir iş yapmış olmayasın. Zübeyde bu sözleri söylerken Mustafa'nın mavi fakat tereddütlü ve biraz da hayal kırıklığı ifade eden gözlerine şüpheyle uzun uzun bakar. Mustafa'nın yaptığı elbette hem devletin nizamlarına hem padişahın arzusuna aykırıdır. O şimdi düpedüz bir kıta kaçağıdır. Hem de memleketine ayak basmaması istenen bir sürgündür de. Bilirse yakalansa başına kim bilir neler gelecektir. Mustafa Kemal biraz soğuk cevap verir. Merak etme anne, benim buraya gelmem lazımdı, onun için geldim. Sonra ilave eder. Padişah efendimizin ne olduğunu da şimdi değil fakat yakın zamanda sana göstereceğim. Fakat hava gergindir. Ahmet Subaşı mahallesindeki eve bir kaygı havası çökmüştür. Ragıp Efendi ise sadece nazik, iyi niyetli ve babacandır. Her iki tarafa ümit ve cesaret vermeye çalışır. Şükrü Paşa'ya gelince, o işi birkaç dakika içinde ve fiyasko ile biter. Halbuki Mustafa Kemal Yafa'dan yola çıktıktan sonra ne hayallere dalmıştı. Akdeniz'de vapur Mısır kıyılarına ilerlerken güvertenin en tenhası taraflarında ya bir şezlonga uzanarak vapurun yardığı sulara yahut Mavi Deniz'in engin ufuklarına dalardı. İskenderiye'de bir kolayını bulup çıktığı şehrin parklarındaki sıralarda yahut da akşam saatleri küçük rıhtım lokantalarına ve bir kadeh bir şey alırken kendinden geçerdi. Neler düşünürdü? Hele vapur Yunan sularına yaklaşır yahut Pire Selanik arasında Ege Denizi'ne ilerlerken bu hayal sarhoşlukları buhranlar haline varırdı. Şükrü Paşa ile karşılaşacağı sahneyi belki bin defa hayalinde tasarlamıştı. Onun huzuruna bir kurmay yüzbaşı değil, aynı yolun yolcusu tanışmadan konuşmadan ruhlarından anlaştıkları iki ihtilalciden biri gibi çıkacaktı. Hayatlarını hiçe sayarak kararlaştırdıkları ve bütün bir devletin kaderini tayin edecek bir büyük yolculuğun başında ve bu yolculuktan dönmeleri kabil olmayan iki vakarlı kahraman gibi. İki erkek gibi konuşacaklardı. İlk görüşte onu askerce selamlayacaktı. Ama paşa onu belki de kucaklayacaktı, öpecekti. Sonra paşaya söyleyeceği sözlerin vereceği nutkun bütün kelimelerini, cümlelerini de kafasında sıralamış gibiydi. Selanik'e vardıktan sonra bir gece evinden esrarlı tavırlarla ayrıldı. Şükrü Paşa'nın konağına gitti. Bir küçük rütbeli kurmay değil, bu konakta oturan eşit ve zaten birbirlerini bekleyen iki insandan biri olarak nöbetçileri selamladı. Merdivenlerden çıktı. Yaver Bey'e yarı rica, yarı emreder jestlerle paşayı görmek istediğini bildirdi ve ismini verdi. Fakat hayret, gelen cevap hiç beklenilmeyen bir şeydi. Paşa onu kabul etmeyecekti. Meşguldü yahut bir yere çıkmak üzereydi. Karşılaştığı bu hayal kırıklığı bile değil, düpedüz bir soğuk düştü. Halbuki o nasıl bir kabul düşürmüştü. Yaverler yanında saygıyla yürüyeceklerdi. Önünde kapılar açılacak ve son kapının ağzında Şükrü Paşa görünerek ona kollarını açacaktı. Sonra kapalı kapılar ardında baş başa esrarlı konuşmalar başlayacaktı. Dışarıda herkes merakta, herkesin kulağı ve muhayyelesi tetikte olacaktı. Gecenin hem de geç bir saatinde o oradan ayrılırken paşa onu tekrar kucaklayıp alnından öpecekti. Belki de merdivenin başına kadar uğurlayacaktı. Hulasa o gece orada hem Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Rumeli'de onun eliyle ilk temelini atacaktı. Hem o gece orada bu cemiyet Şükrü Paşa'nın şahsında önderini ve başkasını bulacaktı. Ondan sonrası ise malum, ihtilaller, zaferler, zafer alayları ve sonra da kim bilir. Fakat hayır, bu iş böyle bitemezdi. Bu işte bir yanlışlık vardı. Daha ilk adımda yenilgiyi kabul edemezdi. Yaver'e dayattı. Paşa'ya mektup yazdığından, buraya onun az çok tasvibiyle geldiğinden ve kendisini behemahal görmesi lazım geldiğinden bahsetti. Yaver tekrar gitti. Biraz sonra asık bir yüzle göründü, ona sadece buyurun dedi ve kendisini o andan itibaren de bu müracaatın havası dışında sayarak bürosunun başına geçti oturdu. Mustafa Kemal Şükrü Paşa'nın odasına girdiği zaman paşa onu hoşnutsuzca ve paşalığının üstün zırhı içine gömülerek daha önceden belli bir ret veya ilgisizlik havası içinde kabul etti. Ayaktaydı ve ona yer göstermedi. Mustafa Kemal'in Suriye'den, Yafa'dan başlayıp yollarda, denizlerde hayal ettiği bütün sahneler birden yıkıldı. Tertiplediği sözler, nutuklar havada kaldı. Gerçi paşaya bir şeyler söylemeye, mektubunu hatırlatmaya, onu canlandırmaya çalıştı. Fakat nafile. Paşa birkaç kesin kelime ile hiçbir şey yapamayacağını söylüyordu. Bütün haliyle de bu konuşmanın bitmesini ve gelenin artık dışarı çıkmasını ister gibi haller takınıyordu. Çaresiz Mustafa Kemal daha ne yapabilirdi ki? Zaten bütün konuşma birkaç dakika sürmüştü. İster istemez hazır ol vaziyetini aldı. Paşa'yı şöylece selamladı. Döndü. Fakat sanki bütün oda, bütün odalar ve alem başında dönüyor gibiydi. Halbuki o yazdığı mektup, o aldığı yumuşak ve biraz teşvik edici cevap. Keşke yazdığı mektubu Müfit'e Mustafa'ya göstermemiş olsaydı. Yazık. Yenilgi işte bu kadar olurdu. Kapıya yönelip sofrayı çıkmak için yürürken paşayı artık unutmuştu bile. Bu iş bitmişti. Ama Mustafa Kemal'in paşayı derhal unuttuğu gibi paşa da onu unutamazdı. Paşanın bazı kaygıları vardı. Mektup, cevap ve benzerleri. Mustafa Kemal tam ayrılırken paşa yarı emreder, yarı yalvarır bir sesle iki kelime fısıldadı. Beni yakma. Elbette yakmayacaktı. Yakmadı da. Çünkü Mustafa Kemal için bu paşa artık yoktu ki. Gizli komite. Ondan sonra sıkıntılı günler başladı. Evden çıkamıyordu. Tanınır yakalanabilirdi. Evin zaten pek hoş olmayan ve annesinin binbir haklı vesvesesiyle bulanan havası içinde ne yapacağını bilemiyordu. Durumun çıkmazı ise artık bütün çıplaklığı ile meydandaydı. Bir şeyler yapmalıydı, bir çıkar yol aramalıydı. O zaman en küçük ümitlere bile başvurdu. Rüştiyedeyken kendisini takdir eden Kurmay Albay Hasan Bey'i buldu. Kendini biraz güçlükle tanıttı. Durumunu anlattı. Hülasa bir takım zor yollar, tavsiyelerle nihayet Selanik'te birkaç aylık bir tebdil hava koparabildi. Artık sokağa çıkabilirdi. Gerçi Suriye'de ve kıtasında işin neye varacağı henüz bilinmese de. İşte bu arada Selanik'te Yüzbaşı Hakkı Baha Bey'in Çınar Mahallesi'ndeki evinde bir gece birkaç arkadaş toplanarak orada bir masa başında bir tabancayı öpüp ve mukaddes kitap üzerine yemin ederek Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Makedonya'da bir nüvesini kurdular. Bu toplantıda Mustafa Kemal'den başka Manastır İdadisi'nde kendisine ilk vatan ve hürriyet aşkını veren Ömer Naci, topçu zabitlerinden Hüsrev, sınıf arkadaşı, evin sahibi ve o tarihte Selanik'te askeri rüştiyede edebiyat hocası Hakkı Baha, Selanik Muallim Mektebi Müdürü Hoca Mahir, Selanik askeri rüştiyesi müdürü Bursalı Tahir Beyler vardı. Bunların hepsi de daha sonra Selanik'te Terakki ve İttihat Teşkilatı'nı kuran, 1908'deki ihtilal hareketine karışan, Meşrutiyet Hareketi'nin doğuşunda rolleri olan insanlardır. Dipnot. Bunlardan Hakkı Baha, daha sonraları hoca ve yazar, Hüsrev Kızıldağ'ın Cumhuriyet devrinde Eskişehir mebusu, İsmail Mahir aynı devirde Kastamonu mebusu olmuşlardır. Hatip Ömer Naci, 1. Dünya Harbi'nde İran-Irak cephesinde hastalıktan ölmüştür. Değerli bir bilgin olan Bursalı Tahir Bey, Cumhuriyet devrinden önce vefat etmiştir. Çeşitli incelemelere ve bu arada bütün bunları derleyen Faik Reşit Unat tarafından yazılıp Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Atatürk'ün 2. Meşrutiyet İnkılabı'nın hazırlanışındaki rolüne ait bir belge isimli Beldeten makalesine göre Selanik'te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bu kuruluşunun Nisan-Mayıs 1906 tarihlerine rastladığı tahmin edilmektedir. Mustafa Kemal bu yarı gizli gelişinde Selanik'te 4 ay kadar kaldığını hatıraları arasında nakletmiştir. Fakat hakkında İstanbulca takibata başlandığını duyunca acele Suriye'ye dönmüş ve takibat işlemi kendisini Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nde ve İngilizlerle oradaki anlaşmazlığı çözümlemeye çalışan heyetin içinde ve vazife başında bulmuştur. 11 Ocak 1905'te sürgün olarak Şam'da 5. Ordu'ya bağlı süvari alayına staj için verilen Mustafa Kemal nihayet 13 Ekim 1907'de ve Selanik'te 3. Ordu Kurmay Heyetine tayin olunabilmiştir. Bu suretle sürgünlük sona ermiş, gece gündüz hayalinde yaşayan Selanik'e ve imparatorluğun fikirler ve hareketlerle durmadan ve bir kazan gibi kaynayan Makedonya bölgesine gelmiştir. Tarihi ortam. Osmanlı Devleti'nin kesin duraklaması Karlofça Muahidesi ile belgeleştirilmiş sayılır. 1699. 18. yüzyıl bu devlet için bir bocalama devridir. Fakat imparatorluğu teşkil eden milletler ve bölgeler arasında milli ruhun uyanışı ve milli mücadelenin şuurlu hareketler haline gelişi asıl 20. yüzyıldadır. İstiklal mücadeleleri diyebileceğimiz bu hareketler zinciri 1800'den imparatorluğun dağılışına kadar sürerler. Osmanlı tarihi bakımından kaçınılmaz etkilerini yaparak kutsal sonuçlara varırlar. Bu gelişmede 1789 Fransız ihtilalinin Avrupa'ya yaydığı hürriyet fikirleriyle perde arkasında çalışan ve Osmanlı Devleti'nin çöküşünde topraklarının paylaşılmasına menfaatleri olan ve kendileri de birçok milletleri esaretleri altında tuttukları halde Türkiye'de milli istiklal hareketlerini destekleyen devletlerin, mesela Rusya'nın tesirleri büyüktür. Hareket önce Avrupa Türkiye'sinde başladı. İlk olarak ve 1804'te Sırplar isyan ettiler. İsyan 1812'ye kadar sürdü. Ve 1812'de Bükreş Muahedesi'yle Sırplara fiilen kendi kendilerine idare hakkı tanındı. Bu istiklal çeşitli safhalardan sonra 1878'de tamamlanacaktır. Hazırlık kökleri çok daha evvellere giden Mora ve Rum isyanı 1810'da fiili ayaklanma halini alarak 1829'da Yunanistan'ın teşekkülü yani istiklaliyle sona erdi. 1829 Edirne Muahedesi. Aynı tarihte Romanya'ya yani Efrak-Buğdan kıtalarına da birçok yeni imtiyazlar tanıdık. Sonra sıra Bulgarlara geldi. 1764-1856 arasında Ruslar, Ortodoksları korumak parolası altında bir sıra tahrikler yaptılar. Zaten 1850'den itibaren İslam Birliği Panislavizm bayrağı altında Türk düşmanlığı propagandası kuvvetlendirilmişti. 1866'da İslam Birliği'nin 1. ve 1867'de 2. kongresi Rusya'da yapıldı. 1870'te Osmanlı Devleti müstakil bir Bulgar kilisesinin teşekkülünü tanıdı. Nihayet 77-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Kuzey Bulgaristan'da Bulgar Prensliği şeklinde fiilen Bulgar istiklali kuruldu. Güney Bulgaristan'da maskeli bir şekilde gene bu prensliğe terk edilmişti. 1881'de Romanya İttihat ve istiklalini ilan etti. Bu aralarda Karadağ müstakil oldu. Bosna ve Hersek ise isyanlarla çalkalanıyordu. Böylece 19. asır Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda ve Rumeli topraklarında parçalanması asrı oldu. Mustafa Kemal'in orduya katıldığı zaman 1905 ve Suriye'de sürgünlüğü sona erip Selanik'e Makedonya'ya döndüğü sıralarda Balkan Yarımadası Osmanlılarla müstakil devletler arasında bölünmüş bir vaziyetteydi. Bosna Hersek vilayeti fiilen Avusturyalıların işgali altındaydı. Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan arasında çok elverişsiz, savunulması adeta imkansız görülen Osmanlı vilayetlerinde ise Türklerle Arnavutlar, Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, Ulahlar karışık bir halde yaşıyorlardı. Arnavutlar esaslı isyanlar arifesindeydiler. Kısacası Avrupa Türkiye'si durulmamıştı. Yeni hadiselere gebeydi. İdaremizdeki ırkların, milliyetlerin mücadeleleri devam ediyordu. Her yer çetelerle doluydu. Bu çeteler zaman zaman ve en vahşi eşkıya gibi zulüm yapmakla beraber aslında istiklal davası gidiyorlardı. Bu mücadele her azınlığın çeşitli teşekküllere tarafından yürütülüyordu. Fakat bu önder teşekküller arasında Makedonya Komitesi hareketinin yankılarını bütün dünyaya duyurabilen teşkilatlı, cüretli, aydın önderlere malikti. Devlet içinde devletlenecek kadar güçlü bir teşekküldü. Gayesi Bulgar azınlığı adına Makedonya'nın muhtariyeti ve aslında Bulgaristan'a ilhakı idi. Dünya siyasi edebiyatına da şark meselesi hakimdi. Bu da Türkiye'nin taksim meselesi demekti. Türkiye için hasta adam sözü artık yerleşmişti. Bu söz Rus çarı 1. Nikola'nındır. Saltanatı 1825-1855. Bu çar Balkanların koruyucusu geçiniyor, Demir Çar adıyla tanınıyordu. 9 Ocak 1850'de Petersburg Sarayı'nda bir baloda İngiliz sefiri Sir Hamilton Seymour'u bir tarafa çekerek ona şunları söyledi. Türkiye buhranlı bir devrededir. İşte kollarımızın üstünde hasta, ziyadesiyle hasta bir adam bulunuyor. Bu hasta adam kolumuzdan kurtulacak olursa bizim için büyük felaket olur. Ondan sonra hasta adam sözü Türkiye için siyasi bir ifade olarak yerleşti. Genç Türkler hareketinin gelişmesinde bu tabir uyarıcı bir manada daima kullanıldı. İşte Mustafa Kemal 1906'da gizli olarak Selanik'e girdiği ve 1907'de vazifesi 3. Ordu Karargahı'na naklonulduğu zaman Rumeli bu mücadelelerle kaynayıp duruyordu. Politika her şeye hakimdi. Teneffüs edilen havada politika kokuyordu. Az çok duyan, düşünen dinamik bir insanın politikanın dışında kalması imkansızdı. Hele Mustafa Kemal onun akışına tamamen kendini vermişti. O politikanın zaten içindeydi. Selanik'e dönünce eski Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Selanik Teşkilatı kurucusu olarak bıraktığı arkadaşlarını bu defa İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde buldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889'da İstanbul Tıbbiyesi'nde kuruldu. Gene aynı yıl merkez heyeti Paris'te olan bir teşekkül de meydana geldi. Memleket içinde oldukça yayıldı. Mısır'da, İsviçre'de şubeleri teşkilatlandı. Hülasa dal budak salmış bir teşekkül halini aldı. Çeşitli yayınları vardı. Makedonya ordusunda genç subaylardan feda üyeler bulmuştu. 1906 Eylül'ünden beri binbaşı Enver Bey'de İttihat ve Terakki'ye katılmış bulunuyordu. Mustafa Kemal'in Selanik'e dönüşünden sonra Vatan ve Hürriyet ismi üstünde durmaya artık yer yoktu. Nitekim 29 Ekim 1907'de Mustafa Kemal de delilleri vasıtasıyla ve usulü tarihinde bir törenle yemin ettirilerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İki insan ve iki kompleks. Komplekslerimiz bizim hem atımız hem dizginlerimizdir. 4. Enver Bey ve Mustafa Kemal. Artık Suriye'den Rumeli'ye dönebiliriz. Mustafa Kemal'in doğduğu, çocukluğunu yaşadığı, Harbiye'den önceki mektep hayatını geçirdiği Rumeli'ye. O Rumeli'ki çürümüş, hasta Osmanlı İmparatorluğu'nun hem en hasta hem en sıhhatli parçasıydı. Dar bir toprak sahası üstünde bütün unsurları birbirleriyle didişen en hareketli parçası. Fikirler, milli nifaklar, ihtiraslar orada çarpışıyordu. Hareketli bir ordu hayatı da orada vardı. Bu hareketlilik içinde geleceğin davaları, kahramanları ve imparatorluğun yarınki kaderi orada yorulup duruyordu. Mustafa Kemal bazı arkadaşlarının da yardımıyla 30 Eylül 1907'de 3. Ordu emrine verildi. 3. Ordu Selanik ve Manastır merkezlerini de içine alan Batı Rumeli'ye Makedonya sahasına yayılmıştır. İmparatorluğun hem en ileri hem en hareketli askeri bölgesi bu ordu sahasıdır. Askerlik ve siyaset bakımından. Harp okulunda Kurmay Akademisi'nde kendini günlük derslerinden başka memleket siyaset meselelerine kaptıran her gencin hayali 3. Ordu bölgesinde vazife alabilmek için yoğrulurdu. Padişahın endişesi de daima 3. Ordu'dan Rumeli ve hele Batı Rumeli bölgesindendi. Genç subaylar orada biraz Avrupa havası alırlardı. Yabancılarla temas kolaydı. Bölgedeki bütün azınlıklar siyasi mücadeleler içindeydi. Bu mücadele hem silah hem fikirle yürütülürdü. Bütün bu mücadelelerin ön saflarında azınlık aydınları vardı. Bir genç subay bir taraftan bu mücadelelere karşı savaşırken diğer taraftan onlardan vatan, hürriyet, isyan ve gizli teşkilat kavramlarını ister istemez öğreniyordu. Padişahın da kaygısı buydu. Ama ne gariptir ki, garip sonuçtur ki Türkiye'de vatan ve hürriyet ülkülerine kendini veren hemen bütün sivil ve asker aydınlar, subaylar, kurmaylar padişahın bütün tedbirlerine, bütün engellemelerine rağmen daima bir yolunu bulup 3. Ordu sahasına sızmışlardır. Orada kendilerini tamamlamak, geliştirmek yolunu bulmuşlardır. Mustafa Kemal de Suriye'ye sürülürken hakkındaki hükümde memleketine kolay vasıtalarla gidemeyeceği bir bölgede hizmet görmesi kaydı varken nihayet bir gün bir kolayını bulmuş hem memleketine hem de bir an önce ve her ne suretle olursa olsun kavuşmak yolunda binbir tehlikeye göze aldığı 3. Ordu'ya kavuşmuş katılmıştır. Mustafa Kemal'i önce Manastır'a tayin ettiler. Fakat daha Manastır'a hareket etmeden Selanik'te bir alayın teftişi sırasında gösterdiği kabiliyet dikkati çekti. Selanik'te ordu karargahında çalışması uygun görüldü. Ordu kurmayındaki görevinden başka Selanik Üsküp Demiryolu müfettişliği de ona verildi. 13 Ekim 1907'de Selanik'te başlayan bu yeni göreviyle 23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanına kadar geçen kısa devrede hayatı, Selanik Üsküp hattı üzerinde seyahatler, Selanik'te İhtilalci İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki gizli faaliyetler, ordu karargahındaki resmi kurmay görevleriyle geçer. Fakat bu kısa zaman içinde gizli cemiyetin idarecileriyle arası pek iyi gitmemiştir. Öyle görünüyor ki onun vatan ve hürriyet cemiyetini kurmak yolunda eski ihtilalci çabaları İttihat ve Terakki'nin gizli merkez komitesi tarafından layıkıyla değerlendirilmemiştir. Böyle olmasa bile onun merkez yöneticileri tarafından ön planda görülmesinin istenmediği bir gerçektir. Nitekim Harbiye'den beri en yakın arkadaşı ve kurmay okulunu bitirdikten sonra da Suriye yolculuğunda sürgün arkadaşlarından biri olan Ali Fuat Cebesoy çok sonraları bir mektubunda bu durumu şöyle özetlemiştir. Selanik'te her ikimiz de cemiyetin umumi merkezine girmiş ve sonraları merkezle taşla teşkilatı arasında rehberlik etmiştik. Rehberlik o zaman gözden düşmüş manasına gelirdi. Sebep her ikimiz de cemiyetin ihtilal siyasetini çok noksan görür ve bunun gizli müzakerelerimizde söyler ve tenkit ederdik. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki'nin merkez çevrelerinden uzak tutuluşu ve Selanik'e gelmesinden hemen sonra gözden düşme durumuna sürüklenişi bir gerçektir. Bu durum onun hayat hikayesinde önemli etkiler yapmıştır. Bu sonuçta belki de iki tarafta farkına varmadan gizlice çarpışan iki mizaç, iki karakter, iki ayrı şahsiyet rol oynamış olsa gerektir. Mustafa Kemal'i İttihat ve Terakki'nin icra mevkilerinden iten gizli umumi merkezin müessir şahsiyeti binbaşı Enver Bey'di, Enver Paşa. Enver Bey 1908 öncesi de İttihat ve Terakki umumi merkezinin büyük yıldızıydı. Ali Fuat Cebesoy yine yukarıda dokunduğumuz mektubunda Enver Bey'i şöyle anlatır. Enver Bey sıhhatli ve uzun denecek kadar boyluydu. Çeşitli meşakkat ve yorgunluğa dayanıklı, iyi atıcı, binici, cesur, azim ve irade sahibi bir askerdi. Her hususta perhiskar ve feragatliydi. Zeki fakat askerlik ve siyasette ileri görüşü ve sezişi nispeten zayıftı. İyi teşkilatçı, organizatör ve otoriter olmak isteyen ciddi bir kişiydi. Selanik Manastır mıntıkalarında çıkan isyan ve çete takiplerinde olağanüstü başarı, cesaret ve hizmetleriyle tanınmış olan Enver Bey, 3. Ordu çevresinde çok takdir edilmiş ve sevilmişti. Enver Bey cemiyetin Manastır merkezinde çalışıyor ve Selanik'te de Umumi Merkez İdare Heyeti azası olarak bulunuyordu. Her iki merkezin münasebetlerini kuruyordu. Manastır çok hareketliydi. Ortada Enver olmasa Manastır kendini Umumi Merkez olarak da ilan edebilirdi. General Cebesoy'un Enver Bey hakkında yukarıdaki tahlillerinin karakteristik unsurlarından çoğu Enver ve Mustafa Kemal'le müşterektir. Fakat Enver Bey'in askerlik ve siyasetteki nispi ileri görüş zayıflığına karşın Mustafa Kemal daha sonraları bilhassa siyaset ve askerlikteki ileri görüşlülüğü ile kendi çağının en üstün misallerini verecektir. Enver Bey'in teşkilatçılık vasfına rağmen siyaset ve askerlikteki nispi görüş zayıflığı değil, kesin görüşsüzlüğü ileride hem bir ordunun çöküşüne hem bir devletin yıkılışına mal olacağı halde Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi ileri görüşlülüğü hem çökmüş Yenilmiş bir ordunun yeniden yaratılmasına hem yıkılmış bir devletin yerinde daha dinç, daha hayatiyetli yeni bir devletin kuruluşuna yol açacaktır. Fakat General Cebesoy'un Enver Bey'i anlatırken onun için kullandığı bir vasıf vardır ki Enver ile Mustafa Kemal'in mizaçları bakımından birbirlerinden kesin olarak ayırır. Bir bakışta önemli gibi görünmeyen, üzerinde durulmayan bu vasfı daha 1908 öncesindeki gizli itaat ve terakki faaliyetlerinden itibaren Enver Bey'de Mustafa Kemal'e karşı sert bir mukavemetin, bir antipatinin, kısacası onu Mustafa Kemal'e karşı çekingen, kapalı ve itici kılan bir kompleksin doğmasına sebep olmuştur. Bu vasıf Enver Bey'in Ali Fuat Cebesoy tarafından önemli belirtilen perhizkarlığıdır. Bu perhizkarlığın başında Enver Bey'in günlük dünya zevklerine karşı mutasip kapalılığı gelir. İçki içmez, eğlencelere katılmaz. Umumi eğlence yerlerine uğramaz. Hemen her genç bekarın yaşadığı kadın ve şehvete iltifatı yoktur. İbadet eder. Daha mektep çağından itibaren yüzüne biraz dikkatli bakılınca yüzü kızarır. Denilen cinsen, zevk ve taşkınlık yollarına meyli olmayan kapalı bir insandır. Mustafa Kemal'e gelince, daha idadi yaşlarına ve bilhassa Harbiye'den başlayarak yaşayan, eğlenen, dünya zevklerine değer veren bir gençtir. İçen eğlentilerden, içkili toplantılardan hoşlanan bir insandır. O hem çalışır hem günlük hayatını yaşar. Bu içki ve eğlencelerinde kapalı, maskeli, sahtekar değildir. Mutasip hiç değildir. Onun ahlak telakkileri, içki eğlence ölçüleri, riya ve bağnazlığa, kapalı görünüşe dayanmaz. Maskeli bir hayatı yoktur. Bu içki ve eğlence bahislerinde bazı aşırılıklara da kayabilir. Ama şahsi mizaç ve alışkanlıklarının bu herkesin önünde cereyan eden, gizlemek sahteliğine sürüklenmeyen halleri, onun iş, çalışkanlık, vazife, mefkure ve geleceğe ait üstün asil ihtiraslar, fedakar bir vatan bağlılığı bahsinde dikkatli, mazbut bir insan olmasına mani değildir. Aşırı derecede çalışkan, aşırı derecede inzibatlıdır. Çevresine otorite telkin etme kabiliyeti ise onun bariz vasıfları arasındadır. Enver ve Mustafa Kemal arasındaki bu mizaç ve ruh bağdaşmazlıkları ile bunların harp ve harp sonrası yıllarında gerçekten önemli olan sonuçlarını yalnız Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın sohbetleriyle mektuplarından değil, onları hatta daha yakından tanıyan şahsiyetlerden her vesileyle ve mümkün olduğu kadar ayrıntılarıyla öğrenmeye çalışmışımdır. Bunlar arasında Halil Paşa, Enver Paşa'nın amcası ve arkadaşı ile İsmet İnönü'yü özellikle sayabilirim. 1967 yılında bazı hatıralarını derleyip Akşam Gazetesi'nde yayınladığım Halil Paşa ile 1. Dünya Harbi'nden sonra Moskova'da aylarca süren yakınlık sırasında Enver ve Mustafa Kemal ilişkileri hakkında dinlediklerim cidden aydınlatıcıydı. Hem o günlerdeki Batum'dan sonra Orta Asya'ya gidip orada Sovyetler aleyhinde bir direnişe geçen Enver Paşa ölüm kalım günleri yaşıyordu. Moskova'daki arkadaşlarının da hayatları bir düğüm noktasındaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın ise Anadolu'da Anadolu'dan gelebilecek bir Enver Paşa müdahalesi Sakarya Muharebesi sonuna kadar uykularını kaçırmıştır. Bu muharebe kazanılınca Enver Paşa, Orta Asya'da gerçek şartlarla uygunluk derecesi çeşitli yönlerden tartışılabilecek olan bir yolculuğa çıkmıştı ki, ölümünden önceki notlarında o da bunun yanlış hesaplanmış olan cephelerini yazar. Yani askeri gerekler, ileri görüş ve değerlendirme bakımından çeşitli isabetsizlikleri o da notlarında kaydeder. İnönü'ye gelince, Enver Paşa'nın 1. Dünya Harbi'nde önceden kaybolmuş bir harbe girdiği onun çok tekrar edilmiş bir kanaatıdır. Kaldı ki Mustafa Kemal daha bir harbe girmeden bu görüşünü kendisi henüz Sofya'da ateşe militerken İstanbul'a yazmıştır. Ama İnönü, Enver Paşa'nın Balkan Harbi'nden sonra orduyu yeniden teşkilatlandırmak, gençleştirmek, 1. Dünya Harbi'nin sonuna kadar orduyu ayakta tutabilmekteki başarılarını da ayrıca belirtir ve över. Ama şimdi biz gene Mustafa Kemal'e ve onun 1908 ihtilali öncesinde Selanik'teki durumuna ve Enver Bey-Mustafa Kemal ilişkilerine dönelim. Mustafa Kemal daha Selanik'e ilk ayak bastığı günden yeni vazife çevresine tanınmış, çevrilmiştir. Ona rütbesinden üstün işler verilmiştir. Rütbesinin üstünde insanlar onun bilgilerinden, çalışma kudretlerinden faydalanmışlardır. Ama resmi hayatının icapları, onun serbest zamanlarında ve hele akşam saatleriyle boş gecelerinde yakın arkadaşlarının çevresine toplayıp Selanik'in kordon gazinolarında, Olimpos'ta, Kristal'de, Junyo'da, Balozlar'da yahut Tokli'nin meyhanesinde yemeğini içmesine, eğlenmesine mani değildir. Hem bütün bu içki ve eğlencelerde o, kendi grubunun, kendi arkadaşlar çemberinin başı ve buyrukçusu gibidir. Bu içki eğlence sofralarında ve alemlerinde dilediği gibi ve hatta bazen biraz aşırı hareket edebilir. Enver Bey, Mustafa Kemal'in bu hallerini ve hoş bilir ve hoş görmez. Ona göre bunlar sarhoşluk, hatta ahlaksızlıktır. Dipnot. Enver'in ve onun çevresi olan İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'nin Mustafa Kemal hakkında bu görüşleri daima devam etti. O çevreden yayılarak diğer bazı insanlarda da zaman zaman aksiz eda buldu. Fali Rıfkı Atay, İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'nin Mustafa Kemal'e karşı daha sonraları da değişmeyen bu görüşünü, çok sonraları mesela İzmir suikastine bağlayarak Çankaya isimli eserinde aynen tekrar eder. Bu sarhoşluk, muhteristlik ve diğer suçlamalar yukarıda okuduğumuz gibi başka şahıslar veya çevrelerde zaman zaman aksi seda bulmuştur. Mesela ileride göreceğimiz gibi Sivas Kongresi sırasında İstanbul'dan Sivas'a giden ve o zaman Mustafa Kemal'e henüz katılmamış olan Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal aleyhinde Kazım Karabekir'e yaptığı telkinler gene bu türlü görüşlere dayanır. Halbuki Mustafa Kemal'in bu içkili dostlar çevresi onun aynı zamanda bir hitabet, hayal ve geleceğe dair ümit ve itirazlarının açığa vurulduğu sahnelerdir. Aslında elbette birer içki sofrası olan bu toplantılarda arkadaşlarını seçer dener. Onlara tuğli emel yani geleceğe ait büyük arzular aşılamaya çalışır. İçki aleminin en taşkın anlarında hitabet sahnelerine girer. Güzel konuşur. Padişahı, kumandanları, İttihat ve Terakki Cemiyeti arkadaşlarını ve bu arada Enver'i de cesaretle eleştirir. Dipnot. Mesela kendisi vaktiyle Selanik'te Junyo'nun bir salonunda böyle bir içki sofrasını Ankara'da ve hatıralar arasında şöyle nakletmiştir. Yaklaştığım masada ihtilalci zevat vardı. Masayı işgal edenler çok vatanperverane konuşuyorlardı. İnkılap yapmaktan, inkılap yapabilmek için büyük adam olmaktan bahsediyorlardı. Herkeste büyük adam olmak hevesi vardı. İçlerinden biri bağırdı. Cemal Bey gibi olmak isterim. Herkes ona uyudu. Mustafa Kemal'in yukarıdaki nakilleri o zaman bu içki masalarının havası hakkında bir fikir verir. Nitekim kendisi de o gece konuştuklarını ve konuştuklarının arkadaşlarını memnun etmediğini anlatır. Çünkü Mustafa Kemal bir adam ki büyük adam olmaktan bahseder, memleketi kurtarmak için de evvela büyük adam olmak lazım geldiğini ve bunun için kendine bir numune seçmek gerektiğini söyler, o adam adam değildir. Fakat asıl olan bu sözlerden ziyade Selanik'teki vatanperver çevrelerin içki sofralarına hakim olan bu havadır. Belli ki bu insanlar memleketin durumundan memnun değildirler. Hepsi de bir şeyler istiyor, bir şeyler arıyorlardı. 1908 ihtilali bu isteyişin ve arayışın bir infilakı oldu. Ona sorarlar. Peki Kemal, sen olsan ne yaparsın? Yapacaklarını anlatır. Önce memleketin ve hele ordunun genel bir tasvirini çizer. Padişah yıkılacaktır. Ordu yeniden kurulacaktır. Savunulması kabil olmayan Osmanlı Rumelisi'nde hem de çıkacak harbin daha ilk günlerinde hiç gözünü kırpmadan toprak fedakarlıkları yaparak, savunulması imkansız yahut stratejik değer taşımayan yerleri bırakarak bir çekirdek müdafası cephesi şeklinde yeni bir strateji uygulayacaktır. Ama sonunda ilk ve kesin darbe Balkan devletleri cephesinden en tehlikeli kudretine yani Bulgaristan'a indirilecektir. Balkan ordularının birbirleriyle birleşmelerine meydan verilmeyecektir. Ama bunun içinde ne bu hantal idare ne bu karşılamış ordu yeterli değildir. Yeni bir idare, yeni bir ordu kurulacaktır. İşte bu tartışmalar bu genişliğe varınca artık hayalle işler. İleride ve günün birinde edineceği yetkileri biliyormuş ve sanki bu yetkiler daha şimdiden elindeymiş gibi etrafındakilere görevler, meslekler dağıtmaya başlar. Hem de gayet ciddidir. Karar ve emirleri kesindir. Seni harbiye nazırı yapacağım. Sen başvekil olacaksın. Peki Kemal, bizi bu mevkilere getirmek için sen ne olacaksın? Yoksa padişah mı? Hayır, ondan da büyük. Geleceğin Cumhurbaşkanı 1907-1910 arasında Selanik'teki Beyaz Kule gazinolarında yahut evlerdeki içki alemlerini işte böyle konuşur. Onun o zaman sadece sarhoşluk, taşkınlık diye alınan bu çıkışları, tabi İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'ndeki yakın, uzak tanıdıklarının veya diğer kimi arkadaşlarının kulaklarına gider. Kimi güler, hoş görür, kimi başını iki tarafa sallar, kimisi de sadece susar. İşte Enver Bey bu susanlardandır. Ama en tehlikeli insan susan insandır. Enver onun için hükmünü vermiştir. Ona karşı gittikçe kapanır. Enver de adeta bir Mustafa Kemal kompleksi teşekkül eder. Bu kompleks Mustafa Kemal'e karşı şüphe, inançsızlık, çekinmedir. Bu kompleks Enver'i Mustafa Kemal'den daima uzaklaştırmıştır ve Mustafa Kemal'i önce İttihat ve Terakki'nin merkez organlığından iter. O artık sadece bir taşra rehberidir. Taşra rehberliği ise General Ali Fuat Cebesoy'un daha önce bazı parçalarını naklettiğim mektubunda kaydedildiği gibi düpedüz bir gözden düşmedir. Hülasa daha 1908 ihtilali öncesinde ve ileride memleketin hayatında kader tayin edici roller oynayacak olan bu iki genç kurmay arasında gittikçe beliren mizaç ayrılığı ilk adımda Mustafa Kemal'in kenara itilişiyle gelişir. Ama kompleks de tek taraflı değildir. Enver Bey de Mustafa Kemal'e karşı onu kendi çevresinden uzaklaştırmak, onu şüpheli ve bozulmuş görmek şeklinde beliren ve yıllarca gelişecek olan bu kompleksin karşılığı da Mustafa Kemal'de yerleşmektedir. Enver'i kıskanmak dahi diyebileceğimiz, onu kudretli olduğu kadar kısır görmek, kendine karşı arka fikirleri olan, geleceğini zincirlemek isteyen bir insan görmek şeklinde bir kompleks. Bir Enver Bey yahut Enver Paşa kompleksi ki, bu kompleks Mustafa Kemal'in hayatında muhakkak ki çeşitli şekiller alarak daima yaşamıştır. Ta Enver Paşa'nın ölüm haberi duyuluncaya kadar. Bu ruh hali onun varlığında, onu yeden, onu uyanık tutan belirli birkaç iç dürtüden biri olmuştur. İhtilal. 23 Temmuz 1908'de ihtilal koptu. Padişah ve saray teslim olmuştur. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin belirli tek hedefi olan 1876 Mithat Paşa Kanunu esasisi iade edilmiştir. Hürriyet ilan olunmuştur. Manastırda hürriyet topları atılır, camilerde ezanlar okunur, kiliselerde çanlar çalınır, yer yerinden oynamıştır. Dağlarda kovalanan çeteler, dağlara çıkan subayların hürriyet müfrezeleriyle kol kola şehirlere inerler. Hocalarla papazlar, hahamlar kucaklaşırlar. Sokaklarda hem de gece gündüz iğne atılsa yere düşmez. Dünya bu kadar renkli bir coşkunluğu kaç defa görmüştür bilmiyorum. Ama gerçek olan şudur ki bu coşkunluk 33 yıldır uyuyan, uyuşturulan, zincire vurulmuş bir zinde kuvvetin birden şahlanışıdır. Türkiye, hele bütün Rumeli, allı yeşilli bayraklara bürünmüştür. Bayraklardan yeryüzü görünmez. Bütün bu uyanış, bu mucize, bu mesut kıyamet üstünde iki genç insanın isimleri bir anda yıldızlaşıvermiştir. Hürriyet kahramanı Binbaşı Enver ve Hürriyet kahramanı Kolağası Ön Yüzbaşı Resneli Ziya. Hele Enver, o artık bir yıldız da değil, daha göz kamaştırıcı bir varlık, insanüstü bir yaratık, bir efsane kahramanı olmuştur. Ön Yüzbaşı Mustafa Kemal'e gelince, bu baş döndürücü kıyamet içinde onun adı anılmaz. Dipnot: Mustafa Kemal, yüksek düşüncelere olan meylini, ruh eğilimlerini, yükselmek ihtirasını ve bu uğurda kendisini hazırlamak, yetiştirmek çabalarını hiçbir zaman saklamamıştır. Bunun için kendilerinden bir şeyler öğrenebileceği insanları da daima aramıştır. Onun daha kurmay okulu ikinci sınıf öğrencisi ve usulen üst teğmen rütbesindeyken Türkçe ve Fransızca olarak bastırdığı bir kartvizitine bakıyorum. Altında Selanik'te Rıza Bey isminde bir zata yazdığı pek saygılı yazılar var. Anlaşılıyor ki bu Rıza Bey bilgili, saygıdeğer bir adamdı. Arkadaşları onu tanıyor, ondan faydalanıyorlar. Mustafa Kemal bu halkaya kendisinin de kabul edilmesini istiyor. Şu satırlar o kartvizitteki yazılardan alınmıştır. Nazar-ı arifanenize arz olunan bu naçiz kart, ihtimal ki mucibi istikrabınız olacaktır. Fakat meftun-u maliyat olan bir kalp için keşfettiği bir kenz-i marifetten müstefit olmak, makesi meziyet olduğuna şüphe etmediği bir zat-ı fazilet pervere takdim-i uhuvvet etmek, mazhar-ı müşafehe olmak lüzumuna vabeste değildir zannederim. Fazl-ı irfanınızın perestişkârı olan en sevgili arkadaşlarımdan bir ikisinin zat-ı valalarına karşı müteassis oldukları asar-ı hürmet ve uhuvvetten kalbimin tehi olması bendeniz için en acı bir hüsran-ı elimdir. 20 Mart 1318, 1902, Perşembe. O zamanki Osmanlıcanın en ağdalı sözleri ve gene o zamanki Osmanlı terbiyesinin hem üstün hem derin saygı ifadeleriyle yazılan bu satırların bugünkü dilimize hatta çevrilmesi bile imkansız gibidir. Çünkü bu satırlarda yalnız ismini duyduğu ama arkadaşlarının kendisinden en derin saygı ve hayranlık ifadeleriyle bahsettikleri bu Rıza Bey'in sonsuz bilgi hazineleriyle üstün şahsiyetini Mustafa Kemal öyle ifade...